Ayrım 18.
Sonun çok yakın olduğu kimsenin aklına gelmiyordu. Hiçbir yorgunluk, hiçbir çöküş düşünülmüyordu. Schoenberg, gözü pekliğin en çocuksu esprisiyle hareket ediyordu. İleriye doğru gitmenin tek olabilecek yolunu seçmiş olmak onu yasal bir gururla şişiriyordu. Müzik tarihi gözü pekliğin ve arzunun gelişmesiyle son buluyordu. Eğer müziğin tarihi bitmişse geride müzikten ne kalmıştır? Sessizlik mi? Haydi canım. Şimdi çok daha fazla müzik var. En görkemli dönemlerine oranla 10 kere 100 kere daha fazla müzik var. Evlerin duvarlarına takılan hoparlörlerden, evlere ve lokantalara yerleştirilen korkunç müzik aletlerinden, insanların sokaklarda ellerinde taşıdıkları transistörlü radyolardan taşıyor bu müzik. Schoenberg öldü, Ellington öldü ama gitar ölümsüzdür. Armoni, basma kalıp ezgi bayağı, ritim öylesine yapışkan ki daha çok tek düze, işte müzikten geri kalanlar. Müziğin ölümsüzlüğü işte bu. Bu ilkel nota birleşimleriyle herkes dostluk kurabilir. Çünkü bunların içinden sevincini buradayım diye haykıran varlığın kendisidir. Varlıkla yapılan basit bir birleşmeden daha gürültücü ve birlik sağlayan başka bir birlik yoktur. Burada Araplar Yahudilerle ve Çekler Ruslarla karşılaşırlar. Bedenler notaların ritmiyle sarsılır. Var olmanın bilinciyle sarhoş olur. Aynı biçimde yinelenen bir gitarın tırmalanışı yarattığı büyük kolektif coşkuyu Beethoven'ın hiçbir yapıtı yaratamamıştır. Aşağı yukarı ölümünden bir yıl kadar önce babamla apartman yığınlarının çevresinde her günkü yürüyüşümüzü yapıyorduk ve her yandan kulağımıza şarkılar geliyordu. İnsanlar ne kadar hüzünlüyse hoparlörler o kadar onlar için çalışıyordu. İşgal altındaki ülkeyi tarihin acılığını unutmaya ve kendilerini yaşama sevincine bırakmaya çağırıyorlardı. Babam durakladı. Başını gürültünün geldiği alete doğru kaldırdı. Bana çok önemli bir sır vereceğini hissettim. Kendini toplamak ve düşüncelerini açıklayabilmek için büyük bir çaba harcadı. Sonra yavaşça ve güçlükçe budala müzik dedi. Bununla ne demek istiyordu? Yaşamının tutkusu olan müziğe mi hakaret etmek istiyordu? Hayır, sanıyorum ki bana müziğin bir ilke hali olduğunu söylemek istiyordu. Tarihinden önce gelen bir hal, ilk sorgulamadan önceki hal, ilk düşünmeden önceki hal, bir motif ve bir tema ile oynama düşüncesinden önceki hal. Müziğin bu ilkel durumunda düşünme olmayan müzik, insanoğlunun aynı tözden budalalığı yansımaktadır. Müziğin bu ilkel budalalık düzeyinin üstüne çıkması için yüreğin ve aklın çok büyük çaba harcaması gerekmiştir. Ve Avrupa'nın yüzyıllarca süren tarihini kaplayan bu nefis eğri, tıpkı bir maytak fişeği gibi yörüngesinin en uç noktasında sönüp gitmiştir. Müziğin tarihi ölümlüdür ama gitarın budalalıkları sonsuzdur. Bugün müzik başlangıcındaki haline dönmüştür. Bu son sorgulamadan ve son düşünceden sonra, tarihten sonra gelen durumdur. 1972'de Çek pop müzik şarkıcısı Karel Gott, daha çok para kazanmak için dışarıya gittiğinde Husak korkmuştu. Frankfurt'a ona hemen kişisel bir mektup gönderdi. Ağustos 1972'de. Bu mektupta yazdıklarını hiçbir şey uydurmadan satır satır aktarıyorum. Dostum Karel, size darılmış değiliz. Dönün, rica ediyorum. Sizin için ne isterseniz yapacağız. Size yardım edeceğiz. Siz de bize yardım edeceksiniz. Bir an düşünün. Husak gözünü bile kırpmadan doktorların, bilginlerin, gökbilimcilerin, sporcuların, sahneye koyucuların, kameramanların, işçilerin, mühendislerin, mimarların, tarihçilerin, gazetecilerin, yazarların, ressamların yabancı ülkelere sığınmalarına izin vermişti ama Karel Gott'un ülkeyi terk etmesine katlanamıyordu. Çünkü Karel Gott belleği olmayan bir müzik temsil ediyordu. Bu müzik Beethoven, Ellington'un kemiklerini ve Palestrina Schoenberg'in artıklarını örtmektedir. Unutulan başkanı ile müziğin budalası birbirlerine eşlik ediyorlardı. Aynı eseri yaratmak için birlikte çalışıyorlardı. Biz size yardım ederiz, siz bize yardım edersiniz. Birbirlerinden vazgeçmiyorlardı. Ama bazen müziğin sağduyusunun egemen olduğu kulede, dışarıdan gelen o ruhsuz tek düze ritim bize insanların kardeş olduğu ve özlem duygusu vermektedir. Bütün zamanını Beethoven'la geçirmek bütün ayrıcalıklı mevkiler gibi tehlikelidir. Tamina kocasıyla mutlu olduğunu itiraf etmekten her zaman biraz utanmıştır. Böylece başkalarına kendisinden nefret etmek için bir bahane vermekten korkuyordu. Bugün iki yanlı bir duygu arasında kalmıştı. Aşk bir ayrıcalıktır ve bütün ayrıcalıklar layık olunmamış şeylerdir. Bu yüzden de bunun bedelini ödemesi gerekir. İşte cezasını çekmek için Çocuklar Adası'nda bulunmaktadır. Ancak bu duygu hemen yerini bir başkasına bırakmaktadır. Aşkın ayrıcalığı her zaman cennet değildir. Aynı zamanda cehennemdir de. Aşk içinde yaşam sürekli bir gerginlik, korku ve huzursuzluk içinde geçer. Burada çocuklar arasında sonunda huzur içinde ödülünü almak için bulunmaktadır. Buraya kadar cinselliği aşk tarafından işgal edilmişti. İşgal edilmişti diyorum çünkü cinsellik aşk değildir. Aşkın kendine mal ettiği bir alandan başka bir şey olamaz. Cinselliği dramatik sorumlu, önemli bir şeylere katılıyordu ve Tamina tarafından kaygı içinde kullanılıyordu. Burada çocuklar arasında anlamsızlıklar krallığında şehvet başlangıcındaki haline dönüşmüştü. Fiziksel bir zevk yaratan bir küçük oyuncak ya da başka türlü anlatmam gerekiyor. Aşkla olan şeytanca ilişkisinden kurtulan cinsellik basit bir melekçe sevince dönüşmüştür. Tamina'nın çocuklar tarafından birinci kez ırzına geçilişi şaşırtıcı bir anlam taşıyorduysa aynı şeyin yinelenmesiyle bir mesaj olma niteliğini çabucak yitirerek gitgide daha az yoğun ve daha çok pis bir tek düzelik haline dönüşüyordu. Bir süre sonra çocuklar arasında tartışmalar oldu. Aşk oyunlarından hoşlananlar, bunlara kayıtsız kalanlardan nefret eder oldular. Tamina'nın aşığı olanlar arasında da kendilerini korunuyor hissedilenler, itiliyor, sananların düşmanlığı artmaya başladı. Ve bütün bu kızgınlıklar sonunda Tamina'ya yönelmeye ve onu ezmeye başladı. Bir gün yine çocuklar çıplak bedeninin üstüne eğilmişlerdi ki, kimi yatağın üstüne çömelmiş, kimi kenarda ayakta, bedeninin üstüne ata biner gibi oturmuş ya da başının ucuna ya da bacaklarının arasına çökmüş, birden çok canını yakan bir acı hissetti. Oğlanlardan biri memesinin ucunu kuvvetle çimdikliyordu. Bir çığlık kopardı ve bu kendisine karşın oldu. Hepsini yatağından kovdu ve kollarıyla havayı dövmeye başladı. Bu acının ne bir rastlantı ne de şehvet belirtisi olmadığını biliyordu. Ondan nefret eden bir velet ona kötülük yapmak istiyordu. Çocuklarla bu aşk buluşmalarına son verdi. Ve birden her şeyin bir meltem gibi hafif olduğu krallıkta barıştan eser kalmadı. Kaydırak oynuyorlar ve bir kareden öbürüne önce sağ ayaklarıyla sonra sol ayaklarıyla sonra da iki ayaklarına bitişik atıyorlar. Tamina da atlıyor. İri bedenini çocukların küçük gölgeleri arasında görüyorum. Atlıyor, saçları yüzünün çevresinde uçuşuyor ve yüreğinde büyük bir sıkıntı var. O sırada kanaryalar onun çizgiye değdiğini söyleyerek bağırışıyorlar. Kuşkusuz sincaplar protesto ediyorlar. O çizgiye dokunmamıştır. İki ekip çizgiye eğiliyor ve Tamina'nın ayağının bir iz bırakıp bırakmadığını araştırıyorlar. Ama kuma çizilen çizginin çevresi belirsizdir. Tamina'nın tabanının izi de öyle. Durum tartışma götürür. Çocuklar bağırışıp çağrışıyorlar. Çeyrek saatten fazla sürüyor tartışma ve onlar gitgide anlaşmazlıklarına kendilerini kaptırıyorlar. O sırada Tamina uğursuz bir hareket yapıyor, kolunu kaldırıyor ve peki diyor. Tamam, çizgiye değdim. Sincaplar Tamina'ya bunun doğru olmadığını, delirdiğini, yalan söylediğini, çizgiye değmediğini söyleyerek bağırıyorlar. Ama davalarını yitirmişlerdir. Onların savları Tamina tarafından yalanlanmıştır ve kanaryalar zafer çığlıkları koparıyorlar. Sincaplar çok öfkeliler. Tamina'ya bir hain olduğunu söylüyorlar. Oğlanların biri onu öyle sertçe itiyor ki neredeyse düşüyor. Tamina onlara vurmak istiyor ve bu onlar için bir işaret oluyor. Hep birden üstüne yürüyorlar. Tamina kendini savunuyor. O bir yetişkindir, güçlüdür, kinle dolu. Ah evet, yaşamı boyunca nefret ettiği ne varsa ona vuruyormuş gibi çocuklara vuruyor ve çocukların burunları kanıyor. O sırada bir taş uçuyor ve Tamina'nın alnına çarpıyor. Tamina sendeliyor, elini başına götürüyor, kana akıyor. Çocuklar kenara çekiliyorlar. Ani bir sessizlik oluyor ve Tamina ağır ağır koğuşa dönüyor, yatağına uzanıyor, oyunlara bir daha katılmamaya karar veriyor. Tamina'yı yatan çocuklarla dolu koğuşun ortasında ayakta görüyorum. O bir hedef noktasıdır. Bir köşeden biri bağırıyor. Memeler, memeler. Bütün sesler korolar halinde bu sözü yineliyor ve Tamina şu haykırışın vurgulandığını işitiyor. Memeler, memeler, memeler. Az zaman önce onun gururu ve silahı olan cinsel organındaki siyah kıllar ve güzel göğüsleri şimdi hakaretlerin hedefi olmuştur. Çocukların gözünde onun yetişkin varlığı canavarca bir şeye dönüşmüştür. Birdenbire göğüsleri bir tümör kadar anlamsız, kıllarından ötürü insanca olmaktan çıkan organı onlara bir hayvanı anımsatmakta. Şimdi sıkıştırmıştır. Ada boyunca onu kovalıyorlar. Arkasından taş ve tahta parçaları fırlatıyorlar. Saklanıyor, kaçıyor ve her yandan adının haykırıldığını işitiyor. Memeler, memeler. Zayıfın önünden kaçan o kadar aşağılık bir şey yoktur. Ama onlar çok kalabalıktılar. Tamina kaçıyor ve kaçtığı için utanıyordu. Bir gün onlara bir tuzak hazırladı. 3 kişiydiler. Birini yere düşürünceye kadar dövdü. Ötekiler ayaklarını kıçlarına vura vura kaçtılar. Ama Tamina onlardan daha hızlıydı. Saçlarından yakaladı onları. Derken üstüne bir ağ atıldı. Sonra başka ağlar. Evet, koğuşun önünde hemen hemen toprak düzeyinde gerili duran bütün voleybol ağları. Çocuklar onu burada bekliyorlardı. Dövdüğü 3 çocuk bir kandırmacadan başka bir şey değildi. Şimdi karmakarışık itlerin arasında tutsaktı. Debeleniyor, kurtulmaya çalışıyor, çocuklar uluyarak çekip sürüklüyorlardı. Neden bu çocuklar bu kadar kötü yürekli? Durun bakalım. Onlar hiç de kötü yürekli değiller. Tersine onlar iyi yürekliler ve birbirlerine dostluklarının kanıtlarını göstermekten hiç geri kalmıyorlar. Hiçbiri Tamina'yı yalnız kendisi için istemiyor. Her an bak bak diyen sesleri duyuluyor. Tamina ağların düğümleri içinde tutsak, ipleri derisini kesiyor ve çocuklar birbirlerinin kanını, gözyaşlarını ve ağzının kenarındaki acıdan ileri gelen kıvrımı gösteriyorlar. Onu karşılıklı olarak birbirlerine sunuyorlar. O şimdi kardeşliklerinin çimentosu olmuştur. Onun bahtsızlığı çocukların kötü yürekli olması değil, onların dünyasının sınırları içinde bulunmasıdır. Danaları mezbahada öldürüyorlar diye isyan edilmez. Dana insanlar için yasa dışıdır. Tamina da çocuklar için yasa dışı. Eğer biri acı bir kinle doluysa bu çocuklar değil Tamina'dır. Onların kötülük yapma istekleri olumlu, neşeli ve pekala sevinç olarak tanımlanabilecek bir istektir. Kendi dünyalarının sınırları dışında bulunan birbirine kötülük yapmak istiyorlarsa bu yalnızca kendi dünyalarını ve onun yasalarını yüceltmek içindir. Zaman yapacağını yapıyor. Bütün sevinçler ve eğlenceler yineleme yinelene tüm çekiciliğini yitirir. Kaldı ki çocukların kötü yürekli olmadıkları bir gerçek. Tamina voleybol ağına yakalanmış olarak altında uzanıp yatarken üzerine çişini yapan küçük oğlan birkaç gün sonra en saf gülümsemeyle ona gülüyordu. Tamina oyunlara yeniden katılmaya başladı ama sessizce, yeniden bir kareden ötekine. Önce bir ayağı üstünde, sonra öteki ayağı üstünde. Sonra iki ayağını birleştirerek atlıyordu. Bir daha hiç giremeyecekti onların dünyasına. Ama kendisini dışarıda tutmaya çabalaması gerekiyordu. Tam sınırda durabilmek için büyük çaba harcıyordu. Ama bu dinginlik, bu normallik, uzlaşmaya dayanan bu yaşama biçimi bütün sürekli durumların korkunçluğunu taşıyordu kendi içlerine. Bir süre önce kovalanan hayvan yaşamı Tamina'ya zamanın varlığını ve büyüklüğünü unutturmuşsa, şimdi saldırıların şiddeti azalınca zamanın ıssızlığı karanlıklardan çıkmıştı. Yabani, acımasız, bunaltıcı, sonsuzluğa benzer bir çöl. Şu görünümü bir kez daha belleğine kazıyınız. Tamina bir kareden ötekine, önce bir ayağıyla, sonra öteki ayağıyla, daha sonra ayaklarını birleştirerek atlamak ve çizgiye değip değmediğini bilmenin önemli olduğunu anımsamak zorundadır. Böylece her gün atlaması gerekiyor ve atlarken omuzlarında tıpkı bir haç gibi her gün biraz daha ağırlaşan zamanın ağırlığını taşıyor. Hala geriye dönüp bakıyor mu? Kocasını ve Prag'ı düşünüyor mu? Hayır, artık bakmıyor ve düşünmüyor. Devrilen anıtların hayaletleri kürsü çevresinde dolanmaktadır ve unutuşun başkanı boynunun çevresinde kırmızı eşarbıyla tribündedir. Çocuklar alkışlıyor ve adını haykırıyorlar. Aradan 8 yıl geçti ama elma ağaçlarının çiçekli dallarının arasından bana geldikleri gibi söyledikleri hala beynimin içinde. Çocuklarım, sizler geleceksiniz diyordu. Ve bugün anlıyorum ki bu sözcükler ilk bakışta sanıldığından başka bir anlam taşımaktaydı. Çocuklar gelecek değildirler. Çünkü bir gün yetişkin olacaklardır. Ama insanlık gitgide çocuğa yaklaşmaktadır. Çünkü çocukluk geleceğin görüntüsüdür. Çocuklarım, asla geriye bakmayınız diye haykırıyordu ve bu geleceğin geçmişin ağırlığı altında çökmesine asla izin vermememiz gerektiği anlamına geliyordu. Çünkü çocukların da geçmişleri yoktur ve onların gülümsemelerinin büyülü saflığının sırrı buradadır. Tarih günlük değişmelerinin birbirini izlemesidir. Oysa kalıcı sonsuz değerler tarihin dışında sürüp gider değişmezdirler ve belleğe ihtiyaçları yoktur. Husak sonsuza egemendir ama geçiciliğe değil. O çocukların yanındadır ve çocuklar yaşamdır ve yaşamak, görmek, işitmek, yemek, içmek, çiş yapmak, sıçmak, suya atlamak, gökyüzüne bakmak, gülmek ve ağlamaktır. Öyle görünüyor ki Husak çocuklara verdiği söylevi bitirince ben çoktan pencereyi kapatmıştım ve babam atına binmeye hazırlanıyordu. Karel Gott kürsüye doğru ilerlemiş ve şarkı söylemeye başlamış. Husak'ın yanaklarında heyecanın gözyaşları görünüyordu ve her taraftan yansıyan güneşli gülümseme bu yaşlarda kırılıyordu. O sırada gökkuşağının büyük mucizesi Prag'ın üzerinde eğrisini çizdi. Çocuklar başlarını kaldırdılar, gökkuşağını gördüler, gülmeye ve alkışlamaya başladılar. Müziğin budalası şarkısını bitiriyordu ve unutuşun başkanı kollarını iki yana kaldırarak bağırmaya başladı. Çocuklarım, yaşamak mutluluktur. Ada bir şarkının çığlıkları ve bir elektro gitarın gürültüsüyle çınladı. Koğuşun önündeki oyun alanına yere bir ses alma aygıtı konulmuştu. Yanında bir oğlan çocuğu duruyordu ve Tamina adaya birlikte geldiği çocuğu tanıdı. Tamina tetikteydi. Eğer getirip götürücü o idiyse, kayığın da buralarda bir yerde olması gerekiyordu. Bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini biliyordu. Yüreği göğsünün içinde çok hızlı çarpıyordu ve o andan sonra kaçmaktan başka bir şey düşünemez oldu. Oğlanın gözleri ses alma aygıtına dikiliydi ve kalçalarını sallayıp duruyordu. Çocuklar oyun alanına koştular ve onun yanına gittiler. Kollarını ileri atıyorlar. Kah birini, kah ötekini, başlarını arkaya deviriyorlar, işaret parmaklarını tehdit edici bir biçimde dikerek ellerini sallıyorlar ve haykırışları ses alma aygıtından yükselen şarkıya karışıyor. Tamina bir ağacın kalın gövdesinin arkasına saklanmış, kendisini görmelerini istemiyor, gözlerini de onlardan ayıramıyor. Erişkinlerin baştan çıkarıcı cilvelerini taklit ediyorlar. Çiftleşme hareketini uygularcasına, kalçalarını bir ileri bir geri sallayıp duruyorlar. Hareketin açık saçıklığı çocuk gövdelerine yapıştırılınca saflıkla, açık saçıklıkla, temizlikle, iğrençlik arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırıyor. Şehvet soyutlaşıyor, saflık soyutlaşıyor, sözlük parçalanıyor ve Tamina kendisini keyifsiz hissediyordu. Karnında boş bir kese varmış gibi. Gitarların budalıkları çınlıyor, çocuklar dans ediyor, karınlarını cilveli cilveli ileri fırlatıyorlar ve Tamina ağırlığı olmayan şeylerin yaydığı rahatsızlığı hissediyordu. Karnındaki o boş kese yer çekiminin dayanılmaz yokluğundan başka bir şey değildi. Nasıl ki bir aşırılık bir zaman tersine dönüşebilirse uç noktasına ulaşan hafiflik ve ürkünç bir hafifliğin yer çekimine dönüşüyor ve Tamina buna bir saniye daha katlanamayacağını biliyordu. Geri dönerek koşmaya başladı. Ağaçlıklı yoldan suya doğru ilerliyordu. Kıyıya varmıştı bile. Çevresine bakındı, kayığı göremedi. İlk gün yaptığı gibi kayayı bulmak için kıyı boyunca koşarak adanın bütün çevresini dolaştı ama hiçbir yerde bulamadı. Sonunda ağaçlıklı yolun plaja çıktığı noktaya döndü. Kızgın çocukların o yana doğru koşuştuklarını gördü. Durdu. Çocuklar onu fark ettiler ve bağırışarak üzerine atıldılar. Tamina kendini suya attı. Korktuğu için değil. Bunu günlerden beri düşünüyordu. Adaya gelişleri öyle uzun sürmemişti. Karşı kıyıyı görebilirlerdi ama oraya kadar yüzmek için insanüstü bir gücü olması gerekmezdi herhalde. Çocuklar bağırışarak Tamina'nın kıyıdan ayrıldığı noktaya geldiler. Tamina'nın çevresinde birkaç çakıl düştü ama hızlı yüzüyordu ve az sonra onların cılız kollarının ulaşamayacağı kadar uzaklaştı kıyıdan. Yüzüyor ve uzun süreden beri ilk kez kendini iyi hissediyordu. Bedenini hissediyor, eski gücünü hissediyordu. Her zaman iyi bir yüzücü olmuştu ve hareketleri ona sevinç veriyordu. Su soğuktu ama bu serinlikten büyük zevk alıyordu. Soğuk suyun derisindeki çocukça kirliliği, salyaları, bütün çocuk bakışlarını temizlediğini sanıyordu. Uzun süreden beri yüzüyordu ve güneş yavaş yavaş suya doğru inmeye başlamıştı. Sonra karanlık yoğunlaştı ve az sonra her yer kapkara oldu. Ne ay vardı ne de yıldızlar ve Tamina aynı yönü izlemeye çalışıyordu. Nereye gitmek istiyordu gerçekten? Praga mı? Onun varlığını tanımıyordu artık. Avrupa'nın batısındaki o küçük kente mi? Hayır, sadece gitmek istiyordu. Bu onun ölmek istediği anlamına mı geliyordu? Hayır, hayır, hiç de değil, tersine. Müthiş bir yaşama isteği vardı. Ama yine de hangi dünyada yaşamak istediği hakkında bir fikri olması gerekirdi. Hiçbir fikri yoktu. Bütün yaşadıklarından sonra sadece müthiş bir yaşama açlığı kalmıştı. Bir de bedeni. Bu ikisinden başka hiçbir şey. Onları bu adadan koparmak istiyordu, kurtarmak için. Bedenini ve bu yaşama açlığını. Şafak sökmeye başlamıştı. Karşısındaki kıyıyı görmek için gözlerini kırpıştırdı. Ama karşısında hiçbir şey yoktu. Yalnızca su vardı. Arkasına baktı. Biraz uzakta, 100 metre kadar uzaklıkta yeşil adanın kıyısı görünüyordu. Nasıl? Bütün gece hep aynı yerde mi yüzüp durmuştu? Güçsüzlük duygusu her yanını sardı ve umudunu yitirir yitirmez bütün organlarının zayıflığını ve suyun dayanılmaz derecedeki buz gibiliğini hissetti. Gözlerini yumdu ve yüzmeyi sürdürmek için çaba harcadı. Artık öteki kıyıya ulaşmayı düşünmüyordu. Şimdi ölümünden başka bir şey düşünmüyordu ve suların ortasında bir yerde her türlü temastan uzak yalnızca balıklarla tek başına ölmek istiyordu. Gözleri kapanıyordu, bir an kendinden geçti, ciğerlerine su girmişti, öksürmeye başladı, boğuluyordu. Öksürüğünün arasında birden çocuk sesleri işitti. Suya tokatlar indiriyor ve çevresine bakınıyordu. Birkaç kulaç ötede çocuklarla dolu bir kayık vardı. Bağırıyorlardı. Onun kendilerini gördüğünü fark edince sustular. Gözlerini ondan ayırmadan yaklaşıyorlardı. Onları görür görmez sonsuz bekleyişlerini keşfetti. Eskiden olduğu gibi kendileriyle oynamaya zorlamak için kendisini kurtarmak istemelerinden korktu. Tükendiğini ve organlarının sertleşmiş olduğunu hissetti. 5. kaset 1. yüzün sonu.